kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 13. Ayrım. Saçlarını taradıktan sonra Rosemary pencerenin kenarına gitti. Hüseyin Bey çırılçıplak yataktan kalktı. Rosemary'nin arkasına gidip vücuduna yaslandı. Rosemary perdenin aralığından dışarıya bakıp perdeyi kapattı. Geriye dönmeden ellerini arkaya doğru uzatarak Hüseyin Bey'in beline sarıldı. Hüseyin Bey başını Rosemary'nin ensesine yaklaştırdı, aynı uçuk leylak kokusu. Perdenin kordonunu tuttu. Öfkeyle avucunda buruşturup sıktı. Kordonun düğümleri battı avucuna. İkisi de kımıldamıyordu. Rosemary perdeye bakarak duruyor, Hüseyin Bey de ona sokulmuş çırılçıplak saçlarını koklayıp perdenin kordonunu avucunda sıkıyordu. Hüseyin Bey sol eliyle beline sarılıp Rosemary'yi kucakladı. Rosemary de ellerini önüne getirip Hüseyin Bey'in elinin üstüne koydu. Ellerinin yumuşaklığını ve sıcaklığını hissetti Hüseyin Bey. İkisi de konuşmuyorlardı. Hüseyin Bey hala Rosemary'nin bir şeyler söylemesini bekliyordu ama kadın hiçbir şey söylemiyordu. Rosemary'nin suskunluğu bağışlanmaz bir ihanet gibi geliyordu Hüseyin Bey'e. Kendi çektiği acıyı Rosemary'nin de çekmesini istiyor, o susunca onun bu acıyı çekmediğini düşünüyordu. Kordonu tutan sağ elini yukarı kaldırdı, elini Rosemary'nin ensesine dayadı bir an. Rosemary irkilir gibi oldu, sanki geri dönüp Hüseyin Bey'e bakacaktı ama dönmedi. Hüseyin Bey dönmesini bekledi. Nedense Rosemary dönmedi, yalnızca vücudunu geriye doğru, Hüseyin Bey'in vücuduna doğru bastırdı biraz daha. Hüseyin Bey ani bir hareketle sağ elini ileriye doğru uzatıp kordonu Rosemary'nin boynuna doladı, sol eliyle de kordonun öbür ucuna yapıştı. Rosemary'nin vücudu birden kas katı kesildi, sonra kadın iki dirseğiyle Hüseyin Bey'in böğrüne hızla vurdu ama Hüseyin Bey aldırmadı. Kordonu bütün gücüyle çekmeyi sürdürdü. Kordonu çekerken vücudunun üst kısmını geriye doğru bükmüştü. Vücutlarının alt kısmı ise birbirine yapışmıştı. Rosemary kordondan kurtulmak için çırpındıkça kalçaları Hüseyin Bey'e sürtünerek çalkalanıyordu. Hüseyin Bey kadının kalçalarını hissediyordu. Rosemary son bir güçle kendini ileri doğru fırlatmaya çalıştı. Hüseyin Bey'in tuttuğu kordonun ucunda asılı kaldı. Hüseyin Bey kordonu biraz daha sıktıktan sonra bıraktı. Rosemary yüzüstü yere yıkıldı. Kalın ve beyaz boynunda kordonun geçtiği yerde ince bir kan çizgisi oluşmuştu. Topuzu açılmış, saçları dağılmıştı. Hüseyin Bey Rosemary'nin yüzünü çevirmedi. Geri geri gidip yatağa çöktü. Vücuduna dayanılmaz bir yorgunluk yayılıyordu. Uyuyacak gibiydi. Gözleri kapanıyordu. Uyumamaya çalıştı. Bir sigara yaktı. Çıplak bir halde yatağın kenarında bir süre daha oturdu. Sonra kalktı. Hızlı hareketlerle giyindi. İçerideki odada küçük bir valiz vardı. Valizi daha önceden hazırlamıştı. Yatağının başucundaki komodinin çekmecesini açtı. Orada iki kese içinde duran paraları aldı. Evin içinde dolaşıp unuttuğu bir şey olup olmadığını bir daha gözden geçirdi. Yeniden odaya döndü. Rosemary'nin kımıltısız bir halde biraz önce öldüğü yerde hala yattığını görünce şaşırdı. Onu orada görmeyi beklemiyordu. Kalkıp gideceğini sanmıştı. Rosemary'nin yanına gitmedi. Döndürüp son kez yüzüne bakmak için büyük bir istek duydu ama tuttu kendini. Yüzüne bakmadı. Yastığı aldı, kokladı. Uçuk leylak kokusu yastığa sinmişti. Yastığı uzun uzun kokladı. Sonra yatağın üstüne bıraktı. Alt kata indi. Bodrumdan iki teneke çıkardı. İçleri benzin doluydu. Dış kapıdan başlayıp yerlere benzin dökerek yatak odasına kadar geldi. Yatak odasının her yanına benzin döktü. Yatağın üstüne, yastıkları, halılara, sonra Rosemary'nin üstüne. Kadına dokunmak istedi ama dokunmadı. Bütün odaya benzin döktükten sonra alt kata indi. İkinci tenekedeki benzini de alt kata döktü. Yeniden yukarıya çıktı. Yatak odasındaki valizini aldı. Rosemary'ye son kez baktı. Saçları dağınık yatıyordu yerde. Merdivenlerden yavaş yavaş indi. Cebinden bir kibrit çıkardı. Yaktı. Biraz ileriye doğru atıverdi. Benzin birden parladı. Alevlere şöyle bir baktı. Kapıyı açıp dışarıya çıktı. Dışarıda kör edici bir aydınlık vardı. Hava sıcaktı. Hızlı adımlarla uzaklaştı oradan. Bir saat sonra İstanbul yolundaydı. 28. Dün gece düşümde annemi gördüm. Anımsadığımdan daha kısa boyluydu. Kırış kırış yüzü bal mumu rengindeydi. İnsandan çok bir heykele benziyordu. Siyahlar giymişti. Düşümde annem çok yaşlanmış diye düşündüm. Ben de annemin karşısında duruyordum. Ben de siyahlar giymiştim. Kırışıklar içinde yüzüm bal mumu rengindeydi. Ben de bir heykele benziyordum. Anneme bakarken aynaya bakar gibiydim. İki tane aynı kadındık ama o benim annemdi. Ben de onun kızıydım. Kendi yaşlılığım değil de annemin yaşlılığı beni şaşırtmıştı. Onu hep çok genç anımsıyordum. Üstelik düşümdeki annem gerçek anneme benzemiyordu. Ben de kendime benzemiyordum ama onun annem olduğunu, ötekinin de kendim olduğunu biliyordum. "Çok yaşlanmışsın," dedi bana. Konuşurken yüzü hiç kıpırdamıyordu. "Kendine biraz dikkat etmelisin," dedi. "Bak cildin kırışıyor." O sırada uyandım. Benim de bir annem vardı diye düşündüm. Bir annem olduğunu çok uzun zamandır unutmuştum. Nedense hiç aklıma gelmezdi annem. Birden niye düşüme girdi anlamadım. Onun öldüğüne çok üzülmüştüm ama üzüntüm çabuk geçti. Çabuk unuttum. Belki de pek sevmiyordum. Çocukken de annemle babamı çok sevdiğimi düşünür, başkalarının da bunun farkına varacağından korkardım. Babamla annem birbirine benzemezlerdi. Sıcak, sevecen bir adamdı babam. Beni de annemi de sık sık öper, saçlarımızı okşardı. Ama asıl anneme çok düşkündü. Beni sevdiğinden daha çok severdi annemi. Biraz annemi kıskanırdım galiba. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki artık anımsamakta güçlük çekiyorum. Annemin bir dediğini iki etmez, onu hoşnut etmek için çırpınırdı zavallı. Annem ise hiç hoşnut kalmazdı, sıkılırdı. Sanki babamın sevgisinden, babamın sevgisi beni de sıkardı zaten. Çok severdi çünkü. İnsan hep suçluluk duyardı onun sevgisi karşısında. Sevgisiyle boğar öldürürdü insanı. Annem öldüğünde de babama öfkelenmiştim. Annemi o kadar sevmese belki de annem ölmezdi. Babam beni de çok severdi. Belki de beni gerçekten seven tek insandı. Annem beni o kadar sevmezdi. Tek çocuklarıydım ama annemin bana bir düşkünlüğü yoktu. Beni yatılı okula gönderme düşüncesi de annemden çıkmıştı sanıyorum. Belki annem de beni seviyordu. Ne de olsa çocuğuydum ama bu sevgiyi hiç göstermezdi. Aslında hiçbir duygusunu göstermezdi. Bana kızdığını ya da bağırdığını hiç anımsamıyorum. Yalnız kızınca ayıplar gibi bakardı. Zaten herkese ayıplardı. Bir şey söylemezdi ama o hiç unutmadığım bakışıyla bakardı insanlara. Bazen ben de insanlara tıpkı annemin baktığı gibi baktığımı fark ediyorum. Onun en sevmediğim tarafı olan bakışlarının bana geçtiğini fark etmek deli ediyor beni. Annem hiç gülmezdi. Uzak bir gülümsemesi vardı. Babam onu güldürebilmek için neler yapmazdı ki? Hastalarının taklitlerini yapar, hikayeleri anlatır, uğraşır dururdu. Annem de ona bakıp gülümserdi. O gülümsemesinde hep bir sıkıntı sezilirdi. Babam da sezerdi o sıkıntıyı. Yalnızca bir kere kahkahalarla güldüğünü gördüm. Dedemle bir yaz günü bahçede konuşuyorlardı. Birden bir kahkaha attı annem. Nedense o kahkahayı duyunca çok utanmıştım. Dedem de gülmüştü ama kahkaha atmamıştı. Yalnızca gülmüştü. Bazen aklıma takılıyor. Acaba annem evden kaçmasa, ben küçük bir kızken ölmese ya da kaçtıktan sonra beni arasaydı, benim yaşamım daha değişik olabilir miydi? Daha mutlu bir insan olabilir miydim? Çok emin değilim ama bir şey değişmezdi gibi geliyor bana. Ben daha küçükken yalnız ve huzursuz bir çocuktum. Annemi düşümde görünce birden özledim onu. Yanımda olmasını istedim. Yanımda olsaydı, bugün yanımda olsaydı yani, belki bugünkü yaşamım değişirdi. Onu gene sevmezdim ama yanımda olmasını isterdim. Çocukken hiç anneme ihtiyaç duymamıştım. Onu aramamıştım. Şimdi ise bir anneye ihtiyaç duyuyorum. İnsan asıl 40 yaşına gelince bir anneye gereksinme duyuyor galiba. O da beni sevmezdi herhalde ama beni herkesten iyi anlardı. Belki de anlamazdı ama kim bilir? 29. Raci Paşa'nın kerimesi de ölmüş Hüsrev Bey, duydunuz mu? Halbuki o benden daha gençti. Ben onun çocukluğunu hatırlarım. Çok genç gitti taze. Pek yandım doğrusu, pek üzüldüm. Nermin dayanamayıp atıldı. Teyzeciğim, Allah aşkına, taze dediğin kadın 75 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Ben de üzüldüm ama böyle gencecik gitti diye ağıt yakılacak bir halde de değildi. Kadıncağız zaten yıllardan beri çekiyordu. Öldü, kurtuldu hiç olmazsa. Müberra Hanım bir süre sesini çıkarmadı ama kahvaltı sofrasını kaplayan ipek ışırtılarının artması sinirlendiğini gösteriyordu. Sonra ipe kışırtıları hafif dedi. Hüsrev Bey, duydunuz mu? Yakup Paşaların damadı da konağı satmış. Duydum, pek üzüldüm. Yerine o zebella gibi apartmanlardan birini dikecekler herhalde. Konağı yıkacaklarmış. Öyle dediler. Buralarda bizimkinden başka konak kalmayacak böyle giderse. Hüsrev Bey kaşlarını çattı. Onların damadı da çok para köydüz bir adam diyorlar zaten. Neyse, bize ne? Bırakın satsınlar. Bir süre üçü de konuşmadan kahvaltı ettiler. Nermin dedesine döndü. Dede, Haluk sizinle tanışmak istiyor. Bir gün izin verirseniz onu yemeğe davet etmek istiyorum. Müberra Hanım'ın ipe kışırtıları gene artıverdi. Sinirle kalktı masadan. Kapıdan çıkarken Nermin'in duyabileceği gibi yüksek sesle söylendi. Bir bu eksikti. Artık evimizin de namusu kalmayacak. Kerhane mi burası? Karılar oynaşlarını da alıp namuslu evlere sokacaklar. Taş yağacak tövbe başımıza. Kıyamet günü yakın billahi. Zaten büyüklerimiz hep söylerdi. Bina ile zina artınca kıyamette kopacakmış. Nermin dudaklarını ısırdı, bir şey söylemedi. Hüsrev Bey bıyıklarının altından gülümsedi. Müberra Hanım'ın çıkmasını bekledikten sonra sordu. Bu Haluk dediğin roman yazan çocuk mu? Nermin güldü. Evet, o çocuk. Sizinle tanışmak istiyor. Ben sizden çok söz ettim de. Çok mu söz ettin? Niye? Nermin kızarıp önüne baktı. Kötü bir şey mi sizden söz etmek? Hüsrev Bey bıyıklarıyla oynadı. Yo, değil tabii. Bunda nereden çıkardın kızım? Kötü mü dedim ben? Gelsin istiyorsun ama teyzem pek memnun olmadı galiba bundan. Teyzem hiçbir şeyden hoşnut kalmaz ki. Ama siz söylerseniz karşı koymaz. Bilirsiniz, sizin sözünüzden çıkmaz. Nermin teyzesinin odaya girdiğini daha onu görmeden kokusundan anladı. Çocukluğundan beri bu kokuya katlanamıyordu. Ölüm kokusu gibi geliyordu ona. Teyzesi adımlarını sürükleyerek gelip masaya oturdu. Yüzü asılmış, kaşları çatılmıştı. Sesi küskündü. Hüsrev Bey, Yakup Paşa'nın damadı, siz de konağı satın diyor. Bu konakların bakımı çok zor. Çatısında sıçanlar cirit atıyor. Siz de ahir ömrünüzde iyi, bakımlı bir apartmanda oturun diyor. Bilmem, bir düşüneyim dedim. Siz ne dersiniz, ne yapalım? Bütün ömrüm bu berhanede geçti. Ben de bunaldım artık. Nermin dedesinin yüzünde ilk kez bir korku ve dehşet ifadesi gördü. Yaşlı adamın gözleri kocaman açılmış, bir anda dudakları titremişti. Sanki onu hemen o anda sokağa atacaklarmış gibi yüzü bembeyaz kesilmişti. Zorlukla yutkunuyordu. Konağı satmayı mı düşünüyorsunuz Müberra Hanım? Nermin de merakla teyzesine cevap verecek diye baktı. Bu konağın yıkılması bütün çocukluğunun da yok olup gitmesi demekti. Müberra Hanım ikisinin halinden korktuklarını anladı. İkisini birden korkutmanın tadını aldı bir anda. Vallahi bilmiyorum ki Hüsrev Bey. Burayı satar, bir apartman katı alırım. Başımı dinlerim hiç değilse. Onun bunun oynaşını evimin içinde görüp de bu yaştan sonra asabım bozulmaz. Boylu boyunca günaha girmekten kurtulurum. Teyzesinin bu sözleri Nermin'i çıldırtmaya yetti. Teyzesine iyi davranacağı konusunda dedesine daha önce söz verdiği halde patlayıverdi. Teyze, Haluk gelecek diye konağı yıktıracaksan vazgeç. Ben Haluk'u buraya çağırmam. Ben de taşınırım buradan. Artık benim de dayanacak gücüm kalmadı zaten. Sen aklını erkeklere takmışsın. Günah günah diye tutturuyorsun ya. Günah bence senin bu yaşına kadar hiçbir erkekle yatmayıp bu yaşında erkekten başka bir şey düşünmemendi. Bıktım senin bu hallerinden. Artık dayanamıyorum. Parasıyla şuradan bir hammal mı, karpuzcu mu, kapıcı mı neyse bulalım getirelim de sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Hüsrev Bey'in sesi yükseliverdi. Ne biçim konuşuyorsun kızım? Müberra Hanım tükürür gibi yaptı. Tüh, utanmaz arlanmaz fahişe. Neler söylüyor? Ben bu yaşımda neler duyuyorum Allah'ım. Ne günah işledim ki beni bu hallere soktun, canımı almadın gitti. Bu sözleri de mi duyacaktım? Bu yaşımda hakaretlere mi uğrayacaktım? Hüsrev Bey iki kadının konuşmalarından dehşete düşmüş utanmıştı. Böyle konuşmalar dinlemeye alışık değildi. Yanında kadınlar böyle konuşunca kendini hakarete uğramış hissediyordu. Daha önce ne torununu ne de Müberra Hanım'ı böyle konuşurlarken görmüştü. Müberra Hanım bir yandan söyleniyordu ama sesinde bir titreme yoktu. Üzülmüş gibi bile gözükmüyordu. Mızıldanırken bir yandan da Nermin'e hakaretten geri kalmıyordu. Sen yolunu şaşırmışsın kızım. Allah yardımcın olsun. Sen yolundan sapmışsın. Asıl sen erkek erkek diye aklını oynatacaksın. Bir akşam o erkek, öbür akşam başka erkek. Yaşıtların anneanne oldu. Sen daha kucaktan kucağa geziyorsun. Allah'ıma çok şükür benim elime haram değmedi. Seninse haram değmeyen yerin yok. Ama öbür dünyada bunlar burnundan fitil fitil gelecek. Müberra Hanım ağlamaya başladı. Nermin onun gerçekten ağlamadığını biliyordu. Üstelik bu durumdan hoşnut olduğunu, bu tartışmadan hiç şikayetçi olmadığını da seziyordu. Müberra Hanım ipeklerini ovalaya ovalaya ağlıyor, seyrek beyaz saçlarından bir tutam ipek başörtüsünden taşıyordu. Satacağım bu konağı, başımı sokacak bir yer bulurum herhalde. Kurtulurum her gün hakaret duymaktan. Evimin kapısına her akşam başka bir erkeğin gelmesinden kurtulurum. Günah yuvası oldu evim. Babacığım bu günleri görseydi üzüntüsünden bir daha ölürdü. Bugünler için mi aldı bu konağı? Namusun üzerine titrerdi. Bizi de öyle yetiştirdi. Cemal Paşa gel de gör, konağın ne hale geldi. Gel de gör kızına neler diyorlar. Senin konağında neler konuşuluyor. Gel de sulbünden gelenler neler söylüyor bir dinle. Fahişe yuvası oldu o güzelim konak. Nermin teyzesinin kolundan tutup hızla sarstı. Müberra Hanım sarsıldıkça ipekleri hışırdıyor, gül suyu ve sandık kokusu daha da yoğunlaşıyordu. Sen ağzından çıkın duyuyor musun teyze? Duyuyor musun ha? Ne dediğini duyuyor musun? Sen erkeklerden namustan başka bir şey konuşmaz mısın? Senden başka namuslu yok mu ha? Yok mu? Yok mu diyorum? Küf kokuyorsun. Küf kokuyorsun erkek erkek diye çıldıracaksın sen. Yaşın kaça geldi hala aklın nerelerde? Cemal Paşa asıl gelse de kızı neler düşünüyor, neler konuşuyor duysa. Nasıl bir kız yetiştirdiğini görse. Deli ediyorsun beni. Artık sana dayanamıyorum. İster konağını sat, ister ne yaparsan yap. Anlaşıldı mı? Artık burama geldi. Sen kendin gençliğinde çektin diye ben de seni çekemem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Nermin artık avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Müberra Hanım korkup susmuştu. Yardım ister gibi Hüsrev Bey'e bakıyordu. Hüsrev Bey masaya şiddetle vurup ayağa kalktı. Bıyıkları dikilmiş, gözleri çakmak çakmak parlamıştı. Beyoğlu'nun namlı kabı dayılarının bile adını duyduklarında titredikleri o ünlü deli Hüsrev Bey olup çıkmıştı bir anda. Kesin, hemen şimdi kesin dedim. Benim yanımda ne cüretle böyle konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Bir kelime daha söylerseniz... Hüsrev Bey sözünü bitirmeden cümleyi yarım bıraktı. Masanın yanında ayakta durdu. Bağırmaktan yorulmuş. Üstelik kadınları nasıl tehdit edeceğini de bilememişti. Ama onun bağırması kadınları susturmuştu. Müberra Hanım abartılı bir şekilde ayaklarını sürüyerek çıktı odadan. Nermin bir sigara yaktı. Hüsrev Bey yorgun bir halde gidip pencerenin yanındaki büyük koltuğa oturdu. Çaresizliğini ve şaşkınlığını tam anlamıyla hissetmişti. Kadınlara sinirlenmişti. Kadınlar da ondan korkup susmuşlardı ama Hüsrev Bey kendisinden korkmaları için bir neden olmadığını onlardan daha iyi anlamıştı. Artık öfkelenebilir ama öfkelendiği insanı cezalandıramazdı. Buna gücü yoktu. Bunu daha önce de biliyordu tabii ama bu kadar açık bir şekilde görmemişti. Nermin dedesinin karşısına oturdu. Hüsrev Bey başını önüne eğmişti. Nermin dedesine baktı. Özür dilerim. Hüsrev Bey cevap vermedi. Gerçekten çok özür dilerim. Sizin yanınızda böyle konuşmak istemezdim ama teyzem bazen beni deli ediyor. Onun o konuşmalarına dayanamıyorum. Sizin yanınızda böyle bir tartışma olmasını istemezdim. Gerçekten çok üzüldüm. Özür dilerim. Söz veriyorum. Bir daha olmayacak. Zaten buradan taşınmaya karar verdim. Teyzemle daha fazla birlikte oturamayacağım. Yaşlı, kusuruna bakılmaz biliyorum ama ben dayanamıyorum. Kendimi kaybediyorum. Size karşı da mahcup oluyorum. Hüsrev Bey başını kaldırdı, yorgun, yaşlı bir adamdı şimdi. Kızgınlığı da öfkesi de kalmamıştı. Çaresiz ve güçsüz gözüküyordu. Zararı yok kızım. İnsan lüzumundan fazla yaşayınca duymaması lazım gelen sözleri de duyuyor. Bu senin kabahatin değil, bu benim kabahatim. Bu kadar uzun yaşadığım için. Ben bugüne kadar her işimi kendim hallettim. Hiçbir işi Allah'a bırakmadım. Ona bir iş bıraktım, o da onu uzattı da uzattı. Onu da kendim halletsem iyi olacaktı. Ama ben gene hallederim. Bu işi çok uzatmam. 13. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 14. ayrımda.